Ayrım 27, Grizu 1, Muzaffer Oruçoğlu. Sayfa 349. Öküz çalışırken düşünür, insan düşünemez. Çalışmaya hiç vaktim olmadı, hep yaşadım, düşündüm, anladım. Kara Süleyman, Cebeli Bey'i atından harman yerine yakın bir yerde indirdi. Cebeli iner inmez çevresine şöyle bir baktı. Kömür karası ile kar beyazı arasında nöbete duran acemi bir asker duygusu içine girdi. Kozlu maden ocaklarına ilk kez geliyordu. Kafasında kazmacılar, morarmış cesetler, redif taburları, çavuşlar, mal satan dükkancılar, kumpanya sahipleri, İngilizler dolaşıp duruyordu. Zenginleşmek, hüküm ferman olmak isteyenler bu havzaya mı geliyorlardı acaba? Yer altına girenlere, çıkanlara, yetişkinlere, çocuklara, katırlara baktı şaşkınlıkla. Boşalan vagonları, kömür kıranları, ayıklayanları, sütun taşıyanları süzdü. Dünyanın gücünü keşfeden insan dünyanın dışına çıkar Süleyman. Bu havzada acaba bir dükkan da ben açabilir miyim diye düşünen Kara Süleyman, Cebeli'nin ne dediğini anlamadan, ''Buraya el atan Adem oğlu, karın kadar zenginleşir beyim.'' dedi. Toprak doldurup taban düzelten Kara Musalı tesviyeci Hasan'a denk geldiler. İlyas'la Elvan köyünden Yusuf Çavuş'u sordular. Adam idare binasını gösterdi. Kara Süleyman Cebeli'yi atların yanında bırakıp binaya doğru yürüdü. Cebeli dondurucu sazaktan kendisini korumak için atın duldasına sığındı. İnsanın zenginleştikçe paraya bir dilenciden daha çok ihtiyaç duyduğunu düşündü. Kafasını kaldırıp baktığında Hurşit'le Tabbasan Şükrü'nün kendisine doğru geldiğini fark etti. Gülümsedi keyifle. ''Bak hele bak, kim gelmiş?'' diye sevinçle yaklaştı Tabbasan Şükrü. ''Hoş geldin, sefalar getirdin beyim. Ne işin var senin bu yerlerde?''
''Geldim ki kazandıklarınızı salla sırt edip götüreyim.'' diye göz kırptı Hurşit'e.
Tabbasan'dan sonra Hurşit de eğilip elini öptü Cebeli'nin.
''Hele beni köylülerimin çalıştığı ocağa götürün yahu. Kaç yıldır merak eder dururum o cehennemi.''
Bakışlarını idare binasına doğru çevirdi.
''Süleyman da gitti gelmez. Çeneye verir de o züğürt haliyle ocak satın almaya kalkışmaz inşallah.''
''Baş ver Süleyman'ı beyim.'' dedi Tabbasan. ''Sen gel, biz seni şimendiflerimize bindirir götürürüz. Hurşit koş, Süleyman'ı al gel.''
Cabbar var mı yok mu diye korkuyla çevresine bakındı. Hurşit koştu.
''Atları bir yere bağla Şükrü. Bu madeni harman yerinde sefaya sergeneden, ayıran, ayıklayan sizsiniz herhal.'' diyerek çalışanlara baktı. ''Bozoklu Celal'den bu yana nasıl da gelişti dünya. Bu maden daha ekmek olup sofraya dönmedi. Ne zaman döner onu da bilen yok. Köye ekmek göndereceğine ölü gönderen bir maden.''
Şükrü atları yedekledi. Tekerleği kırılmış boş bir vagona bağladı. Hurşit'le Kara Süleyman da göründü. Tabbasan Cebeli'yi kömür taşıdıkları vagona doğru götürdü. Vagon boşaltılmıştı. İçinde altı dar, üstü geniş, demir çemberle bileziklenmiş, tahtadan büyük bir şınavat küfe vardı. Vagonun içindeki kömür kalıntılarını silip attı. Hurşit'le beraber raylara oturttu.
''Gel içine otur beyim.'' dedi.
''Size zahmet olmaz mı beyler?'' diye nazlandı Cebeli.
''Ne zahmeti beyim, bizim için şereftir.'' diye gürledi Tabbasan.
Hurşit çavuş mavuş var mı diye şöyle bir bakındı. Cebeli'yi Tabbasan'la birlikte kaldırıp vagona bindirdiler.
''Her sefer maden taşıyacak değilsiniz ya, bir seferde beyimizi taşıyın.'' diye güldü Kara Süleyman.
İnce demir saçtan yapılma dev bir kazanı andıran vagonun içinde gülünç bir duruma düştüğünü fark etti Cebeli. Köy beyinin maden beyi yanında bir sinek kadar değerinin kalmadığını düşündü. Hurşit'in itişiyle rayların üzerinde akmaya başladı vagon. Yer altına girdi. Lambaların, insanların ve katırların ciğerlerinden çıkan havayla ılınan ürkütücü karanlığı. Kör nefesin sinsi, zehirleyici ve ılıtıcı gücünü sezinler gibi oldu Cebeli. Karşıdan gelenler bir yana yaslanarak yol veriyorlardı vagona. Çürümüş su ve odun kokusunu alınca vurulan sütunların sağlamlıklarından kuşku duydu. Tavandan bir silis parçası düştü vagona. Elini kafasına götürdü, damlayan suyu kokladı. Tabbasan çavuşlardan birisine denk gelmekten korkuyordu.
''Ocaklara girme fikrini kim verdi sana beyim?''
Tatbasan'ın sesinin çürüyüp canlılığını yitirdiğini sandı Cebele. Ocakları gezme fikrim her zaman vardı. Geçenlerde Kastamonu'ya gitmiştim. Osman Bey söyledi. Burada İlyas adında bir çavuş varmış. Ona selamımı söyle, seni gezdirsin dedi. Ben de ölmeden evvel bir gezeyim dedim bu cehennemi.
Tatbasan'la Hurşit İlyas'ın adını duyunca serbest bir soluk aldılar. Cabbar'ın sağ kolu işin içindeydi. Artık hiçbir çavuş laf edemezdi. Elvanlıların çalıştıkları ocağın girişinde durdu. Cebeli çalışan köylülerini görünce korku ve kuşkularından arınıp gülümsedi. İnsan insanın cennetiydi. Yeter ki insan insan olsun.
Kolay gelsin ağalar beyler.
Cebeli'nin sesini duyunca hayretten dona kaldılar. Kazmasını ilk bırakan Cemal oldu. Onu Emin emmi, Salman, Dingil, Ethem ve Talip izledi. Sırayla elini öptüler.
Ocağımıza bereket getirdim beyim dedi Cemal yumuşak saygılı bir sesle.
Buranın bereketi bin kat artsa da korkarım sizin kursağınıza gene aynı lokma girer. Ne bir fazla ne bir eksik.
Hep birlikte Cebeli'yi vagondan indirdiler. Cemal girişin sağ tarafında bulunan tahta parçasını kömür yığınlarının üzerine yerleştirdi. Azık torbasını boşalttı, tahtanın üzerine serdi. Cebeli'yi incitmeden oturttu. Bey oyulmuş kömür damarlarına, karanlık çukurlara, kazılan kömürlerin döküldüğü kavisli teneke oluklara baktı. Bastonuyla yandaki sütuna vurdu.
Öldükten sonra böyle bir yerde çalışmak istemem dedi.
Bizim bu lanet kuyusunda niye çalıştığımızı ben hala anlamış değilim Cebeli Bey diye söze girdi Dingil.
Yedi kat yer altında damarları oya oya buraya kadar geldik. Bundan sonra nereye gideceğimiz belli değil.
Dingil'in uyanık şeytani havası dikkatini çekti Cebeli'nin. Hangi köyden olduğunu merak etti. Sorması durumunda onun daha fazla konuşacağından korktu.
Bir insan kendini oya oya nereye varır ki diye güldü sessiz sessiz.
Cemal Bey'in yeni edindiği bu gülme adetini garipsedi, yakıştıramadı ona. Konuşmaları zaten anlaşılmıyordu. Anlaşılmaz lakırdılara bir de olur olmaz gülüşlerin eklenmesi, beyin zaten öteden beri zayıflamakta olan otoritesini ve kişiliğini iyice yıkacaktı. Başını kaldırıp tavanı inceleyen beyine bir şeyler ikram etmek geldi içinden. Ama ne edecekti?
Bu ocağın bugüne kadar çökmemiş olması bir mucizedir. Sütun keşin bu tavanı en az 5 direkle payandalaması lazım. Şimdi gördüklerim, şimdiye kadar okuduklarımdan daha çok etkiledi beni.
Töhmürüklünün öksürüklerinden dolayı düşünce silsilesi kesintiye uğradı.
Sağlığın nasıl Emin?
Ciğerlerim ağrımasa, bu öksürükler de olmasa sağlığım iyidir.
Yani ciğerlerin olmasa sağlığın düzelir mi?
Tabii daha iyi çalışırım.
Dingil iki tarafında birbirlerini anlamadan konuştuklarını fark etti. Cemal sezdirmeden işbaşı yaptı. Onu Talip, Salman ve Ethem izledi. Tatbasan'la Hurşit vagonu doldurup gittiler. Dingil'le Emin emminin çalışmaya niyetleri yoktu.
Sizin yüzünüzden memleket harbe girdi.
Niye bizim yüzümüzden bey dedi Emin.
Onların gemilerini deryanın üzerinde fingirdeten sizin çıkardığınız, kırıp yıkadığınız bu madenlerdir. Çıkardığınız maden kadar gücünüz olsaydı bu ocakta 5 direk eksik olmazdı. Ben de korkumdan altıma kaçırmazdım.
Dingil Cebeli'nin cin soyundan gelme zeki bir insan olduğunu düşündü. Gözlerini kendi içine çevirerek konuşan, güzel ve tehlikeli şeyler söyleyen bu insanı deşmeyi, dinlemeyi arzuladı.
Buralara uğrayan beyler bir iş için uğrarlar. Sen de herhal hayırlı bir iş için uğradın. Bizi ziyaret etmene çok sevindik. Ayağına hürmetler.
Dingil'i tepeden tırnağa süzdü Cebeli.
Siz dünyanın yüreğindesiniz. Dünyanın yüreğinde söylenen söz, eğer oradaki hakikat ateşinden nasibini almışsa döner dolaşır yeryüzüne çıkar. Bütün hakikatlerin önüne geçer, onlara kılavuzluk eder. Siz bunun farkında değilsiniz.
İyi anlamadığı halde söylenen sözün güzel olduğunu anladı Dingil.
Çok doğru beyim dedi, farkında değiliz. Düşünmeye, söz söylemeye ne zamanımız ne de mecalimiz var.
Kömür yığınlarının altından çıkıp tıpış tıpış gezinen fareyi izledi Cebeli.
Ben düşünmeye zaman bulsam da öksürük fırsat vermez diye araya girdi Emin.
Çalışma şartlarını umduğundan daha kötü bulmuştu Cebeli. Nefes almakta güçlük çekiyor, kazma keşlerin bu şartlara alıştıklarını düşünüyordu.
''Ben ömrümde bir dakikamı bile işe vermedim.'' dedi Cebeli. ''Çalışmaya hiç vaktim olmadı. Hep yaşadım, düşündüm, anladım.''
Durdu, düşündü biraz.
''Baharda toprağın uyanışını dinledim. Suların köklere sızışını duydunuz mu? Köklerin seslenişini duydunuz mu?'' ''Duymadınız. Çalışan adam duymaz. Ben duydum. Kardelenlerin birbirleriyle konuşmalarını dinledim. Toprağa çöken sisin meramını anladım. Bir otun bir başka ota benzemediğini fark ettim. Bir otun hayatı ciddiye aldığını, insandan daha iyi anladığını anladım. Çiftleşen hayvanları seyrettim. Hayvanın çiftleşme anındaki o halis duygusunu insanda bulamadım ben. İnsan yırtıcıdır. Yediği leşe kimseyi yanaştırmayan bir yırtıcının duygusu ürpertti beni.''
Çalışır görünerek sessizce dinliyorlardı Cebeli'yi. Dingil hayatında ilk kez can kulağıyla dinliyordu bir insanı.
''Karanlığın bir ana gibi emzirdiği, cesaretlendirdiği sesler var. Geceleri hep o sesleri dinledim. O seslerin doğurduğu yavru sesleri daha çok dinledim. Şafak söktüğünde o seslerin nasıl çekildiğini, onların yerlerini ışık yüklü seslerin nasıl aldığını izledim. Geçenlerde kadınlar ağıt yakıp ağladığında oradan geçen bir ineğin memelerine sancı girdi. Memelerin ağladığını, köye acı süt kokusu yayıldığını anında fark ettim. Ben ömrümde birkaç kere delirdim. Kimsenin haberi bile olmadı. Senin haberin oldu mu Emin?''
''Olmadı. Kimseden de duymadım senin delirdiğini. Sen duydun mu Cemal?''
''Vallahi hiç duymadım.'' ''Kimsenin duyduğunu sanmam. Ben ömrümde birkaç kere fena halde delirdim. İnsanların kum gibi kaynadığını, herkesin çalıştığını, kimsenin de üzerinde çalıştığı dünyayı anlamadığını düşündüm. Yalnızlaştım, umudumu kaybettim. Sonra da delirdim. Delirmek insanın kendisine dönmesidir. Delirmekten korkmam, çalışmaktan korkarım. Çalışmak insanın hayatı ihmal etmesidir, tehlikelidir.''
''O zaman biz maden keşlerin bir çıkış yolunun olması lazım.'' dedi Dingil.
''Sizin çıkış yolunuz daha derinlere doğrudur. Daha görmedim ama dediklerine göre derin kuyular açılmış. O derin kuyulardan yerin dibine ineceksiniz. Damar damar, kol kol yayılacaksınız. Düşünmeye, anlamaya vaktiniz olmadığı için çıkışınız ışığa doğru değil, karanlığa doğru olacak. Bir katır çalışırken düşünür ama bir insan çalışırken düşünemez. İşin ve yorgunluğun beyni olmaz.''
''Yani sonumuz hayır değil.'' diye mırıldandı Emin emmi.
''Sonuna kafayı takma Emin.'' diye çıkıştı Cebeli. ''Sonunu düşünen bugününü düşünmez. Sizin sonunuzu düşündüğünüzü de pek sanmam. Düşünmeye vaktiniz var mı ki? Hurşit'in ayağının baş parmağı çarığından dışarı çıkmış. Parmağından haberi yok. İnsan oturup kendi gövdesinin şikayetlerini efendice dinlemezse soru da soramaz. Kalenderoğlu Mehmet'ten bu yana çok şey değişti.''
Çerkez Celal aldığı bir ispiyon üzerine ocağa daldı. Cebeli ile Kara Süleyman'ı süzdü garip garip. Dingil'le Emin emminin çalışmadıklarını görünce tepesi attı.
''Ne oluyor be? Köy odasına çevirmişsiniz ocağı. Bunlar kim?''
Cemal kazmasını bırakıp Cebeli'nin yanına geldi hemen. Misafirine kötü bir şey söylenmesinden korkuyordu. Ezile büzüle, ''Bu bizim köyümüzün muhterem büyüğü Cebeli Bey'imiz. Bu da...''
''İzin aldınız mı?''
Cemal eyvahlı bir edayla Cebeli'ye baktı. Cebeli serzenişli, kendinden emin, yumuşak bir edayla gülümsüyordu.
''Buralarda İlyas adında bir çavuş var mı?'' diye Cemal'e baktı Cebeli.
O anda hiçlendiğini sandı Çerkez Celal. ''Var beyim.'' dedi Cemal.
''Benimle konuş.'' diye bağırdı Çerkez. ''Sen de işinin başına geç Cemal. Memleketin seferberlik içinde olduğunu ne çabuk unuttunuz.''
''Biraz kibar konuşun beyefendi.'' dedi Kara Süleyman. ''Cebeli Bey'imiz Bolu'dan Kastamonu'ya kadar olan bu havalinin pek muhterem bir simasıdır.''
''Bırak simayı mimayı ya, hadi kalkın gelin benimle.''
Cebeli yüzünü çalışanlara doğru verdi, bastonunun ucunu Çerkez'e çevirerek, ''Demin anlattığım yırtıcıların soyundan birisi de bu.'' dedi.
''Yırtıcı senin soyundur, kalk bakalım.''
''Terbiyesizlik yapma Çerkez.'' diye bağırdı Dingil. Kazmasıyla Cebeli'nin yanına geldi. Cabbar nasıl olsa kendisine gebeydi. Misafirimize karşı saygılı ol. Dingil'in çıkışı ocağı kıvılcımladı. Cemal başta olmak üzere tüm kazmacılar kazmalarını alarak Cebeli'nin yanına geldiler. Zorlu zorlu öksüren Emin emmi, "Saygı sınırını aştın Çerkez," diye omurdandı. "Çok ayıp, çok ayıp, misafire bu yapılmaz," dedi Cemal. Öfkeden gözleri tepesine çıkan Salman, "Hoş geldin bile demedin," dedi. "Davet edip çay ısmarlayacağına dişlerini gösterdin. Çok ayıp, hepimize hakaret." "Sen git İlyas gelsin," dedi Ethem. "Seninle konuşacak bir şeyimiz kalmadı." Bilenmiş bakışlara, kazmalara baktı korkuyla Çerkez. Afallamıştı. İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyordu. Görevleri boyun eğmek olan ve şimdiye kadar da boyun eğmekte bir kusur göstermeyen insanlar kazmalarıyla bir noktada toplanıyor, boyun eğmeyeceklerini söylüyorlardı. Diğerleri, "Hadi hadi, yaş üzümsük Cemal, aman Allah." "Peki öyle mi? Ben şimdi gösteririm size." Barutu kuru bir öfkeyle terk etti ocağı. Sessiz sessiz gülüyordu Cebeli. "Siz şimdi işinizin başına geçin," dedi. "Bu iş iyi oldu. Düşünmeye başladınız. Bu ocaklarda sanırdım ki insan iflas etmiş. İnsanın iflas etmediğini anladım şimdi."
"Bu ocaklarda insanın iflas etmediğini ilk gösteren insan Devrekli Bayram'dır," dedi Emin emmi. "Kim bilir, belki de onun çıngısıdır bizi depreştiren."
"Bir katır kadar değerimiz yok Cebeli Bey," dedi Dingil.
"Ben düşmüştüm ama bu kadar da düşmemiştim. Düşüren insanı sevmem. Bunlar düşürmekle kalmaz, bir de üzerine çıkar tepinirler."
Cebeli Dingil'den çıkan sesin kaynağını keşfetmeye çalışıyordu. Dingil ona mezar kaçkınlarını çağrıştırıyordu. Cebeli dünyada yaşayan çok az insanın kendi sesini, kendi ağzına egemen kıldığına inandığı için konuşan herkese kuşkuyla bakıyordu. Sahibinden firar eden ya da sahibinde susturulan mahsur ve firari sesleri iyi tanıdığı kanısındaydı. Ocağa Cabbar'ın sağ kolu İlyas, Sarı Musa, Arnavut Bekir ve Çerkez Celal girdi. Çalıştıkları yerlerden başlarını çevirip bakan kazmacılarla yüz yüze geldiler. İlyas Cebeli'yi görünce gülümsedi.
"Oo, hoş geldin, sefalar getirdin beyim," diyerek eğilip elini öptü. "Sen beni tanımazsın ama ben seni iyi tanırım. Rahmetli babamı çok iyi tanırsın."
Başını kaldırıp İlyas'ın yüzünü dikkatle süzerken, "Allah Allah," diye söylendi. "Sen kimin oğlusun?"
"Ben Selim'in oğluyum. Kestaneci köyünden Sünnetçi Selim'in." "Aha bak hele, rahmetli benim iyi arkadaşımdı."
Kazmacılar serbest bir soluk almışlardı. Çerkez Celal bakışlarının görünmediği karanlık bir yerden izliyordu kazmacıları.
"Çok geldin sen bizim eve. O zaman gencecik bir oğlandım, hatırlamazsın. Her neyse beyim, buyur yer üstüne çıkalım. Burası size layık bir sohbet yeri değil. Aslında Cemal'in hatası. Gelişinizi önceden haber verseydi, sizi şanınıza, şerefinize uygun bir usulle karşılardın. Buyurun gidip bir şeyler yiyip içelim."
Cebeli ayağa kalktı. Çıkmak üzereyken kazmalarını bırakıp gelen kazma keşlere elini öptürdü. Hüzünlendi. Onları mezarda bırakıp yaşama dönüyormuşçasına bir duygu içine girdi. O anda söyleyeceklerini unuttu. "Laf olsun torba dolsun" babında, "Kalbinizi pak tutun," dedi. "Pak tutun da isterseniz 40 yıl cunup gezin." Cebeli'nin gelişi kazmacıların kendilerine olan güvenini arttırmış gibiydi. Bununla birlikte içlerinde acaba sigaya çekilir miyiz korkusu da yok değildi. Çavuşların beyi alıp gitmesinden sonra, "Helal olsun, eli öpülecek adam," diye başladı Dingil.
"Ben sanırdım ki bu kalleş dünyada sözün değeri kalmamış. Adam bana sözdeki kerameti gösterdi. Haklı değil miyim Emin emmi? Değilsem sen söyle."
"Haklısın da Cebeli de babadan kalma bir ilim de var."
"Sen Cemal'den daha yaşlısın, bilirsin. Bu nasıl bir adamdı?"
"Vallahi Dingil, bu hep okuyan bir adamdı. Göğün altında gezer dururdu. Rastladığı her güzel fikre çan sarmaşığı gibi sarılır, yükselirdi. Karılar kızlar meylederlerdi buna. Hem de çok meylederlerdi. Ben işin bu cihetini hala anlamış değilim."
"Yakışıklı mıydı o zamanlar?"
"Yakışıklılığından değil," diye öksürdü zorlu zorlu. "Bunda çekici bir tılsım vardı. Karılar kızlar kendilerini seve seve buna vermek isterlerdi. Hem de çok vermek isterlerdi. Ben hala anlamış değilim."
"Bu alır mıydı?"
"Alırdı desem yalan, almazdı desem de yalan."
"Nasıl yani?"
"Yanisi şöyle ki, fikfikçi değildi. Onun bir sözü vardı. Derdi ki her kadın göğsünde iki kitap taşır. Mürşitlik mertebesine erişmiş adam odur ki kadınlara onların kitaplarını okumak için yanaşır. Gözlerine kazan kulpu rastlık çeken bir huriye vardı. Evlendi, çay cumaya gitti.
He, Çolak İsmail'in kızı diye mırıldandı Cemal.
Milletin dikkatini çekti Cemal'in mırıldanması. Boş bulunmuş olabilirdi. O huriyeyi bir kayanın üstüne oturtmuş, memelerini açmış, gözünü memelerin kırmızı böğürtlen uçlarına dikmiş. Sabahtan akşama kadar sekemen nöbetiyle sekmeden seyretmiş. Akşam serinliğinde tamam demiş, kapat, okudum bitirdim.
Allah Allah, şu işe bak sen diye söylendi dingil. Hakikaten büyük adam. Peki sabahtan akşama kadar sabreden huriye bu işten bir şey anlamamış mı?
Huriye demiş, ben okunduğumu fark ettim, huzura kavuştum, bahtım açıldı. Cemal de iyi bilir, bu iş o okuma gününden sonra köye yayıldı. Karıların, kızların ağzında pelesenk oldu.
Sen okuttun mu?
Ben okutmadım.
Okut rahatla, o daha küçük, okutmasına 2 senesi var.
Bir gün benim karı çok sıkıntıdayım Emin dedi, gel benim kitaplarımı oku. Ben de boş bulundum, kabul ettim. Geceydi, kandili yaktı, yanaştım, bakmaya başladım.
Bak baba bak, kadın sonunda usandı. Bir şeyler okuyabildin mi Emin dedi.
Ben hiç rahatlayamadım. Vallahi dedim, karı ben bu işten bir şey anlamadım. Görünürde yazı mazı bir şey yok. Demek ki yazı her adama görünmez dedi. Sonra durdu, düşünmeyi akıl etti. Emin dedi, okuma yazman da yok. Yazı sana niye boşuna görünsün ki?
Cemal'in dışında herkes gülüyordu gevrek gevrek.
27. ayrımın sonu. Sayfa 360.